Ayrım 8.
Bir sürü erkeğin doğal bir halmiş gibi silahla dolaştığı bu ülkede güvenlik konusunda bu kadar aldırmaz bir tutumdan şaşkınlığa düşen annemle yana "Nasıl yani?" diye sormuşlar. "A, sorun değil," demiş. "Biz onlar için bir şeyler yaparız, onlar da bizim için. Burada işler böyle yürür." Annem ve yana Ryan'ın sorumluluğundayken artık güvenlikleri içinde huzursuz olmaya başlamışlar. Annemin edindiği bilgiler tamamıyla çelişkiliydi. Ryan'ın yanında bir başka gidişinde Ryan, Taiz'de Nadia ile benim evliliklerimizin yasal olmadığını öngören bir dava olduğunu söylemiş. Bunu ilk defa duyuyorduk ve bize hiçbir şey ifade etmemişti. Annem, belge niteliğinde bir kanıt bulunup bulunamayacağını sorduğunda o da bulacağını söylemiş. Tabii kılını kıpırdatmadığını söylemek bile gereksiz. Yine de ben İngiltere'ye döndükten sonra Abdullah'ın benimle yeniden evlendiğini belirten bir kağıt parçasıyla çıka geldi. Bu konuda da bir şey bilmiyorduk. Demek ki Fransız film ekibiyle Nadia'yı görmeye gittiğimiz sırada Şevki'nin beni ikna etmeye çalıştığı gibi köye gitseymişim erkekler beni orada alıkoyabilecekti. Yaptıkları şeyi haklı çıkarmak içinse hala Abdullah'ın karısı ve dolayısıyla Yemen vatandaşı olduğumu söyleyerek bu kağıt parçasını kullanacaklar ve her şey yeniden başlayacaktı. O yolculukta başıma gelebilecekleri aklıma getirince hemen kanım buz kesiyordu. Nadia'yı kurtarmak çabalarımızda devamlı ümidimiz kırılmasına rağmen denemekten asla vazgeçmedik. Sana'daki elçilikle bağlantı halinde kalmak, Mukbene'de değişen bir şeyler olup olmadığını öğrenmenin en iyi yollarından biriydi. Ancak işlerin daha da kötüye gittiğini söyleyebilirdik. Ne zaman telefon etsek karşımıza yeni biri çıkıyor, henüz bu olay hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söylüyor ve bize hikayemizi baştan sona tekrar anlattırıyordu. Telefondaki yeni ses her seferinde bizden duyduklarıyla neredeyse dehşete düşüyor ve bir şeyler yapılması gerektiğini belirtiyor, ancak daha sonra kalkıp dosyalarımızı araştırmak veya bir iş arkadaşıyla konuşmak zorunda olduğunu ekliyordu. Bizse umut ve çaresizlik arasında gidip geliyorduk. Herkes bizi arayacağına söz veriyor fakat asla sözünü tutmuyordu. Birkaç hafta veya bir iki ay sonra söz verilen aramaların gerçekleşmeyeceğini kabullenmemiz gerektiğinde yeniden telefon ediyorduk ve tüm bu süreç tekrarlanıyordu. Bizim için korkunç, sinir bozucu bir durumdu. Sana'daki elçilikle olan ilişkilerimizden oranın asla gerektiği gibi yönetilmediğini biliyorduk. Dalavereler, sahte vaatler ve gizli anlaşmalar eksik olmuyordu. Konsolos Ryan 1993 Haziran ayında Sana'yı alelacele terk etmişti. İnsanların bu şekilde davranmasına iyice alışmıştık. Sonra annemin ziyareti sırasında orada bulunan müfettişlerin elçiliğin mali hesaplarında bazı usulsüzlükler saptadığını işittik. Usulsüzlüklerin boyutu ortaya çıkarıldığında ise 1994'ün Şubat ayında Ryan'ın tutuklandığı haberini aldık. Aynı yılın Aralık ayında da kendini astığını duyduk. Ardından İngiliz hükümeti bu usulsüzlükleri daha derinlemesine soruşturma zamanının geldiğine karar verdi. İngiliz konsolosu gibi önemli bir kişi, anlaşılması muhtemel olan sonuçlar için hesap vermek yerine intihar etmeyi seçiyorsa, herhalde ortaya çıkarılması gereken çok fazla şey vardı. Araştırmaları elimizden geldiğince yakından takip ettik. Ne zaman birileriyle konuşsak, sorular soruyor ve yayınlanan raporları topluyorduk. Tablo yapboz gibi oluşmaya başlamıştı. Yalnız hala bazı önemli parçalar eksikti. 1995'te Kamu Hesapları Komisyonu gelişmelerin bir kısmını açıklayan bir rapor sundu. Tek cümlede özetlenebilecek durumun bütün ihtimalleri içersin diye ve hukuk terimleriyle süslenerek iki paragrafta söylendiği aşırı resmi havada bir belgeydi bu. Yine de kullandıkları ilginç dil bile müfettişlerin saptadığı şeylerden dolayı şok oldukları gerçeğini gizleyememişti. İlk başta elçilik parasının nasıl kullanıldığının yeterince denetlenmediğini itiraf ediyorlardı. Komisyon, elçilikteki personelin parasını borsaya yatırılıp bir süre içinde 670 bin pound kazanç sağlamasına göz yumulmasından dolayı hayrete düşmüştü. Raporda Ryan'a rüşvet veren müteahhitlerle işbirliği içinde şişirilmiş fiyat örnekleri de aktarılmıştı. Sistemin nasıl işlediğini hayal edebiliyorduk. Elçilik arazisinde bir inşaat yapılması gerekiyorsa, Ryan'a ya da diğer yetkili kişilere en büyük rüşveti teklif eden müteahhit, kimin en düşük fiyatı verdiğine ya da işi uygun biçimde yapacak donanıma kimin sahip olduğuna bakmadan ihaleyi alıyordu. İşlerin bu şekilde yürütülmesi Yemen'de gayet normal olabilirdi. Ama İngiliz yetkililer açısından kabul edilebilecek bir durum değildi. Müfettişler, Ryan'ın elçilik konutunu 5 yıllığına kiraya verip, rüşvet olarak kendi hesabına 50 bin Amerikan doları geçirdiğini de saptadılar. Rapor bununla kalmıyor, Dışişleri Bakanlığı'nın başka bir departmanı olan Deniz Aşırı Kalkınma İdaresi'nin de elçilikte başka yolsuzluklar yapılmış olma ihtimalini soruşturduğunu müfettişlere bildirmediğine dikkat çekiyordu. Aynı dönemde kendi fonlarında yolsuzluk yapılma ihtimalini onlar da soruşturuyormuş. Tabii Ryan'ın suyu iyice ısınmıştı. İki ayrı soruşturma yapılıyor ve anlaşılan Ryan, teftiş gruplarının birbirlerinden haberi olmamasını sağlamaya çalışıyordu. Ryan, çevirdiği dolapları tek başına yürütemezdi. Başkalarını da işin içine sokması gerekiyordu. Zor değildi tabii bu. Çünkü personelin işe alınmasıyla ilgili belli bir şartname yoktu. Ryan, en nitelikli insanları aramak yerine kilit yerlere kendi yakınlarını getirmişti. Sonuç olarak kadrosunun çoğu ona gebeydi ve belli işlemlerin gerekli denetimler yapılmadan yürütülmesini istemesi halinde kolaylıkla baskı halinde tutulabiliyordu. Rapor personelin elçilik parasını kullanarak büyük kişisel çıkarlar elde ettiğini de açıklıyordu. Örneğin bir faturayı ödemek amacıyla elçiliğin sterlin hesabından resmi döviz kurlarına göre Yemen parası çekiliyor, sonra bu paranın bir kısmı bekleyen faturaları ödemek üzere kurları 4 kat daha yüksek olan kara borsada ülke parasına çevriliyordu. Aradaki fark tabii Ryan'ın ve bir suç ortağının cebine girmekteydi. Farklı döviz kurları kullanıldığı için haksız kazanç sağlamak zor değildi. Müfettişler vize başvurularında yapılan suistimallerle de ilgilenmişlerdi. Bazen vize başvurusunda bulunanlar görüşmeye tabi tutulmuyor ya da gerekli formları doldurmaları istenmiyordu. Dolayısıyla İngiltere'ye girme hakkı verilmemesi gereken bazı insanlar da kolayca vize alabilmişti. Şüphesiz çoğu insan vize almayı böyle başarmıştı. Bu durum yaramızı iyice deşmişti. Nadia ile çocuklarının ülkeden çıkmasına yardımcı olmak için hemen hiçbir çaba göstermemiş olan bu insanlar, kendilerine para yedirmeye can atanlara kolaylıkla yardım elini uzatmışlardı. Sistemin işleyiş şeklini bilseydik, elimizde iyi para olan kısa bir sürede herhalde biz de uygun bir teklifte bulunurduk. Raporda ayrıca Ryan Konsolosken görevde olan Yemen elçisinin kötü yönetiminden dolayı mahkum edildiği belirtiliyordu. Müfettişler, elçinin almakta olduğu emekli aylığından ya da görevden ayrıldığı için verilen 23 bin poundluk tazminattan yararlanıp yararlanmaması gerektiğini de soruşturmuşlardı. Yeni bir elçi atandıktan 1,5 yıl sonra yapılan bir iç incelemede denetimlerin geliştirilmesi için 150 öneri yapıldı. O zamanlar Yemen'de iç savaş sürmekteydi ve müfettişler, sahadaki karışıklığa bakılacak olursa Dışişleri Bakanlığı'nın gerekli yeteneklere sahip birisini atadığı ya da elçiliğin karışıklığının altından kalkabileceği bir şekilde yönlendirildiği kanısında değillerdi. Aksine rapora göre durumun iyice kötüleşmesini engelleyemediği için göreve yeni getirilen elçi de erken emekliliğe ayrılmalıydı. Müfettişler, Dışişleri Bakanlığı'nın elçiliğin bu kadar kötü yönetildiğini bilmelerine rağmen hiçbir önlem alınmamış olmasından hayrete düşmüşlerdi. Biz elçiliğin nasıl çalıştığına ilk elden tanık olduğumuzdan bu saptamaların hiçbirine şaşırmamıştık. Hayali şeyler üretmediğimizi ve resmi bir soruşturmanın ısrarla yanlış olduğunu söylediğimiz çoğu şeyi doğruladığını görmek bizi bir anlamda rahatlatmıştı. Dışişleri Bakanlığı bize sürekli olarak hiçbir şey yapmamayı tercih ettikleri izlenimini vermişti. Bir aksaklığa çabucak düzeltmek için çaba harcamak yerine iyice kötüleşmesine göz yummuşlardı. İşte bu kayıtsızlık yüzünden biz hala birer çocukken ve henüz kendi çocuklarımızı doğurmamışken Nadia ve beni Yemen'den çıkarmak adına gerçekten çok az şey yapılmıştı. Onların ihmali yüzünden durum öyle bir boyuta gelmişti ki şimdi tutsak edilmiş iki kız çocuğu yerine kurtulmayı bekleyen 30 yaşlarında ve 6 çocuklu bir kadın vardı ortada. Ryan'ın kendisiyle birlikte Yemen'de yaşayan Fransız karısının yanında bir aylığına elçilikte iş verip Nadia ile görüşmeye gönderdiği bir de metresi vardı. Kadın Ryan'a Nadia'nın Yemen'de kalmak istediğini bildirmiş, sonra Ryan kendisi Nadia'yı görmeye gitmiş ve görüşmenin bir raporunu yazmıştı. Bu raporda Nadia'nın aşırı ilgiden dolayı her türlü girişimden vazgeçilmesini istediğini ileri sürüyordu. Öte yandan Ryan görüşme boyunca Muhammed ve Faysal Abdülaziz'in odada kaldığını, bu yüzden Nadia'nın gerçek duygularını yansıtmamış olabileceğini de itiraf ediyordu. Nadia'nın korkmuş gözüktüğünü ve kuşku götürmez biçimde tehdit altında olduğunu belirtiyordu. Kardeşimin ruh haliyle ilgili bu tanımlamaya rağmen Dışişleri Bakanlığı Nadia'nın sözlerini sanki kendi iradesiyle söylemiş gibi aktararak hala bu raporu kullanmakta bir sakınca görmüyordu. Sözlerini tüm sorunu bir kerede çözümleyen bir kanıt gibi değerlendirmişlerdi. Faysal Abdülaziz'i Yemen'de tutsak olduğum zamanlardan beri tanıyordum ve annemle Yana'dan gözdağı verme yöntemleriyle ilgili olarak başka şeyler de işitmiştim. Ayrılmama izin verdiklerinde benim bela olduğum için gitmeme ses çıkarılmadığını, Nadia'nın da kendilerinin sigorta poliçesi olduğu için kalması gerektiğini söylemişti. Nadia'nın İngiliz elçiliği temsilcileriyle annemle veya benimle görüşürken hiçbir zaman yalnız kalmamasını sağlamıştı. O gün Ryan gelmeden önce Faysal'ın Nadia'ya neler söylediğini tahmin edebiliyordum. Muhammed'in tehditleriyle de birleşince Nadia bir robot gibi hareket edecek ve kendisine ezberletilen şeyleri tekrarlayacaktı. Dışişleri Bakanlığı'ndan tanıştığımız insanlar kişiden kişiye değişmekle birlikte çoğunlukla anlayışlı gözükürken resmi bir tavır alma noktasına geldiklerinde ilgilenmeyi hemen bırakıyorlardı. Resmi kanallardan bir yardım alamayacağımız o kadar belliydi ki. Nitekim elçiye vekalet eden bir görevli, anneme işin doğrusu bize yardımcı olmamak konusunda Dışişleri Bakanlığı'ndan talimat aldıklarını bile söylemişti. Görünen o ki, hikayemizi ilk defa duyan herkes önce insani bir tepki gösterip bize yardımcı olmak istiyor, sonra dosyaları karıştırınca sorunumuzun uzun süredir kangren olduğunu ve önceki meslektaşlarının ciddi bir karışıklık yarattıklarını görüyor, ardından kendilerine yardım etmeye kalkarlarsa bunun çok ağır bir sorumluluk getireceğinden ve altından kalkamamaları halinde sicillerine bir başarısızlık olarak geçme ihtimalinden endişe duyuyorlardı. Bu noktada doğal olarak kendilerine bu dosyayla ilgilenmekten vazgeçmelerini söyleyen bir üstlerine danışıyor ve talimatı alır almaz sorumluluğu hemen kendilerinden daha alt konumdaki birisine yıkmaya ya da vazgeçmemiz için bizimle konuşmaya yelteniyorlardı. Bütün bunları sırf annemin pes etmekte inatla karşı koyması sayesinde öğreniyoruz. Annem adaletin yerini bulmadığında ısrar edip gerçeği bulmaya çalışarak sorularına cevap aramayı sürdürüyor. Bunca yıldır durumumuzun hep aleyhimize dönmesinin nedenlerini çözmeye yavaş yavaş ama adım adım yaklaşıyor. Bizim çözemediğimiz esrarda Sana'daki elçiliğin ve Dışişleri Bakanlığı'nın önemli roller oynadığı ve Nadia'nın çektiği acının sorumluluğunda iki kurumun da payı olduğu artık kesinleşmiş durumda. 6. Kurtuluş mu? 20 yıl önce büsbütün saftık ve ülkemize tam bir inancımız vardı. Dışişleri Bakanlığı durumumuzu öğrenir öğrenmez gelip bizi kurtaracaklarını hayal etmiştik. Bir süre mazeretlerini ve açıklamalarını dinleyip bunları kabullendik. Derken yavaş yavaş içimizde kuşkular belirmeye başladı. Şimdi ise artık ortada bir sürü oyunun döndüğüne, bir sürü insanın kariyerleri ve maddi çıkarları gözeterek saman altından su yürüttüğüne ve kılını kıpırdatmama alışkanlığı nedeniyle İngiliz vatandaşlarının haklarına sahip çıkmanın yetkilerinin de en son düşündükleri şeyler olduğunu inanıyoruz. Eskiden kimlerin bize yardımcı olabileceğini, kimlerin bizi kendi malı ya da politik çıkarları için kullandığını ve pes edip çekiliriz umuduyla başlarından savmaya çalıştığını bilmemiz mümkün değildi. Annemin elinde şimdi yıllardır etrafımızda nasıl bir çorap örüldüğünü gösteren dosyalar dolusu mektup ve belge var. Kendini bu durumda bulan tek aile biz değiliz elbette. Ancak annelerin büyük bölümü bürokratlar, avukatlar ve politikacılarla baş etmenin uygun bir yolunu bulamadıklarından mücadele etmekten vazgeçmiş durumda. Zaten çok az kişi annem kadar inatçı bir biçimde ve uzun süre mücadele edebilirdi. Annem için de kabus 30 yılı aşkın bir süre önce başlamıştı. Nadia ile benim, Leyla ve Ahmet adında bir ablamızla abimiz var. Babam Aden'deki ailesini ziyaret etmek üzere onları daha çok küçükken Yemen'e götürmüş. O zaman annem Nadia'yı yeni doğurmuş ve zor günler geçiriyormuş. Babam bir süre uzaklaşıp iki büyük çocuğunu da yanına alarak annemi biraz rahat bırakacağını söylemiş. Noel zamanıymış. Babam yolculuk masraflarını karşılayabilmek amacıyla evimizi satmış ve bizi kiralık bir odaya bırakmış. Annemin hiç parası yokmuş. Öyle ki Noel günü bize reçelli sandviç yedirmek zorunda kalmış. Nadia ile ben farkı anlayamayacak kadar küçükmüşüz. Oysa annem için oldukça sıkıntılı günler olmalı. Bizi seviyormuş tabii ama babamla bir aile kurmakla hata etmiş olabileceğini de düşünmeye başlamış. Yine de babamın dönüşünü ve iki büyük çocuğunu getirmesini iple çekiyormuş. Ancak babam döndüğünde her şey değişivermiş. Annem babamın Leyla ile Ahmet'i anne babasının yanında bıraktığını görmüş. Babam ilk önce orada harika vakit geçirdikleri için bir süre daha kalmayı istediklerini söylemiş. Sonunda dönmeyeceklerini itiraf etmiş. Onların iyi birer Müslüman olarak yetişmesini istediğini öne sürmüş. Batı'nın göz boyayıcı tuzaklarına düşmelerini istemiyormuş. Nadia ve ben onlarla ilk kez 1980'de Yemen'e gittiğimizde tanıştık. Leyla 18 yaşındaydı ve çoktan evlenmişti. Ahmet de 17'sindeydi ve orduya girmişti. Babamın bizlere karşı davranışlarında en ilginç nokta çocukken kendisinin de aynı kaderi yaşamış olması. Zoraki evliliklerin ne kadar korkunç etkiler doğuracağını bile bile kendi çocuklarının başına da aynı çorabı örmekte hiç duraksamadı. İngiltere'ye gelip annemle tanıştığı zamanlar aslında Aden'deki anlaşmalı evliliğinden kaçıyormuş. Babam 15'indeyken karısı ondan da gençmiş. Anneme evliliğin cinsel açıdan asla gerçekleşmediğini, hayatını kazanmak için İngiltere'ye gelmek zorunda kaldığını söylemiş. Annemle tanıştıktan sonra karısından boşanmayı tasarladığını da öne sürmüş. Tabii bunların doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Nasıl olmuşsa ilk karısı uzun yıllar önce ölmüş ve annemle hiçbir zaman evlenmemiş. Artık kendim de çocuk sahibi olduğum için annemin babamı karşılamak üzere kapıya gittiği o gün ne tür duygular içinde olabileceğini tahmin edebiliyorum. Çocuklarını kollarına alıp harika tatillerini heyecanla anlatışlarını dinlemeyi umarken çocuklarının elinden uçtuğunu ve sevdiği adamın kendisine aklına gelebilecek en kötü yolla ihanet ettiğini öğrenmek. O gün annemin içinde bir şeyler ölmüş olmalı. Babam annemin Leyla ve Ahmet'i geri almak için neden Nadia ile beni kurtarma uğruna yaptığı gibi savaşmadığını merak ediyorum. Fakat sanırım o zamanlar çok genç ve tecrübesizdi. Ayrıca bakması gereken iki bebeği vardı ve çok geçmeden yine hamile kalmıştı. Babam bir ara sarhoşluğun verdiği bir öfke nöbeti sırasında onca yıl annemi kontrol altında tutabilmek amacıyla sürekli hamile bıraktığını söylemiş. Sanırım bu doğru ve şu an Nadia'nın yaşadığı kader de bundan farklı bir durum değil. Ben Yemen'den kurtulduktan sonra Leyla ile Ahmet de İngiltere'ye döndüler ve o zamandan beri burada yaşıyorlar. Leyla'nın çocukları şimdi tam anlamıyla İngiliz. Leyla da sanki Yemen'e hiç gitmemiş ve hep burada kalmış gibi. Leyla onca yıl sonra İngiltere'ye dönebildiyse bir şekilde Nadia da bunu yapabilmeli diye umutlanıyorum. Aynı zamanda koyu bir öfke duyuyorum. Nadia yapamıyorsa niçin onların özgürce gelip gitmesine izin veriliyor? Şu an Nadia'nın bütün erkek ve kız kardeşleri özgürken ve İngiltere'de yaşarken Yemen'de yaşamak zorunda bırakılan tek kişi neden o? Ben bunda hiçbir mantık ve adalet göremiyorum. Tamamen keyfi ve zalimce. Doğrusu ne Leyla'ya ne de Ahmet'e yakınlık duyabiliyorum. Kuşkusuz biz bir aileyiz ve ilişkilerimiz sürüyor. Ama onlara söylediğim her şeyi babama aktarabileceklerini biliyorum. Onlarla birlikteyken kişisel konulara hiç girmemeyi tercih ediyorum. İkisi de annemi ziyaret etmek üzere en ufak bir çaba göstermiyorlar. Babam onları götürdüğünde çok küçüktüler ve hiçbir zaman annemle bir bağ kurma şansları olmadı. Sanırım Marcus genç bir adam olarak günün birinde İngiltere'ye gelirse bize de aynı şey olacak. Onu terk ettiğim için beni suçlar mı acaba? Niçin buraya dönmeye karar verdiğimi anlayabilir mi? Babasının ailesi bana karşı beynini zehirlemiş midir? Kötü İngiliz annesi hakkında kim bilir ne hikayeler anlatılmıştır ona. Kadınlara karşı babası ve büyük babasıyla aynı duygularımı besleyecek. Herhalde birlikte büyüdüğü erkeklerle aynı tutumları benimsemesi kaçınılmaz olacak. Bu da beni gerçekten çok üzüyor. Bazen ben ayrıldıktan sonra ona kimin annelik etmiş olabileceğini merak ediyorum. Muhtemelen babaannesi Verda onu kanatları altına almıştır. Gerçi benden nefret ettiğini biliyorum ama umarım hıncını henüz çok küçük olan Markus'tan, etrafında olup bitenlerden o kadar şaşkına dönmüş ve korkmuş bir haldeki küçük çocuğumdan çıkarmamıştır. Onu terk ettiğimde o kadar cılız ve çaresiz bir yaratıktı ki. Belki de Verda oğlumun kırılganlığını görüp şefkatle yaklaşmıştır. Ne de olsa babası da aynı yollardan geçmiş ve Verda ona her zaman bakmış. Ben aradan çekildiğime göre ancak Verda'nın torununa acımış olmasını ümit edebiliyorum. Annem, Yana ve annemin yeni kocası Abdül, İngiltere'ye döndüklerinde üstümden büyük bir yük kalktı. Annemin, Nadia'yı özgürlüğüne kavuşturmayı başaramamasından hayal kırıklığına duymamına rağmen, en azından annemin kendisini bir azaptan kurtarabildiğine sevinmiştim. Onu bir daha göremeyeceğimden gerçekten korkmaya başlamıştım çünkü. Yeni üvey babamız Abdül'le tanışma konusunda çok gergindim. O anki düşüncelerimle bir Arap erkeğinden, özellikle ailemizin içine sızmayı başarmış birinden hoşlanabileceğimi hayal etmiyordum. Neyse ki onu hepimiz sevdik. Düşününce yabancı bir ülkeye gelip tamamen yetişkinlerden oluşan yeni bir aileyle tanışacağı için herhalde o bizden daha gergin olmalıydı. Bence annem ne kadar soğuk ve aksi olabileceğim konusunda onu uyarmıştı. Nitekim sonradan benden epeyce korktuğunu keşfettim. Örneğin geleceğimi biliyorsa anneme üst kata çıkacağını ve ben gidene kadar ortalıkta görünmeyeceğini söylüyormuş. Sanırım bize yaptıkları yüzünden genel olarak Arap erkekleri hakkında ne düşündüğümü bildiğinden huzursuz oluyordu. Biz eve bu kadar çok uğrarken annemin kocası olarak kendine uygun bir yer bulmaya çalışmak onun açısından oldukça zor olmalıydı. Abdül, babamdan ve Govad'la Abdülheda'nın ailelerindeki diğer erkeklerden bir hayli farklı olarak sakin yaratılışlı ve çok çalışkan bir insan. Hiçbirimize sert baba rolünü oynamaya yeltenmedi ve yeni koşullara uyum sağlayıp kendisini geliştirmek için yoğun çaba harcamaya niyetli olduğunu gösterdi. Sürücü kursu sınavından geçti, İngilizce öğrenmek ve bazı sertifikalar almak amacıyla koleje gitti, bir yerde şef olarak iş buldu. Annem adına hepimiz çok mutluyduk. Açıkçası annem, Abdül'ün arkadaşlığını ve desteğini büyük bir yardım olarak görüyordu. Elimizden geldiğince hayatlarımıza devam etsek de Nadia'nın sürüp giden tutsaklığının gölgesi daima zihnimizin köşelerinde geziniyordu. Annem önüne geleni azarlayarak her türlü resmi kaynakla bağlantı kurmayı sürdürüyordu. Ancak Nadia'yı kurtarmak istiyorsak bunu kendi başımıza yapmak zorunda olduğumuz tamamen kafamıza yer etmişti artık. Gazetecilerle yeterince konuşabilirsem hikayemiz en sonunda doğru kulaklara ulaşabilir umuduyla bütün çabalarımı Sold'un daha fazla tanıtımını yapmaya yoğunlaştırdım. Karşılaştığımız her yeni insanın ihtiyacımız olan yardım sunacak kişi olmasını ümit ederek bir köpek balığı havuzunda yüzen masum yaratıklara benziyorduk.